Hanımlar beyler, bunu ben de yaparım podcast yayınlarının en lanetlisine hoş geldiniz. Ben 50 faktörlü kremine güvenip güneşe çıkarak küle dönen vampiriniz ve sunucunuz İbrahim Selim. Tıpkı bunun gibi uğursuz bir gece yarısı kasabanın hemen dışındaki tenha bir hastanenin acil servisinden içeri çıplak ayaklı bir kadın girmiş. Ayaklarını sürüye sürüye gelen kadını gören çalışanlar ve hastalar dona kalmış. Ortalık o kadar sessizleşmiş ki çıt çıkmıyormuş. Duyulan tek ses boş yere çalan telefonlarmış. Kadının üzerinde kanla lekelenmiş paramparça mavi bir elbise varmış. Ama burası acil olduğundan böyle manzaralar burada hayatı durdurmaz. Kimsenin kıpırdamaya cesaret edememesinin nedeni kadının görünüşüymüş. Kısa, hırpani, simsiyah saçlı kadının teni bir mermer kadar beyaz, gözleri de normalden daha büyük ve geceden bile siyahmış. Kadının ne kaşları ne de kirpikleri varmış. Bembeyaz suratta akı olmayan iki koca siyah göz. Ancak o an kimse kadının gözlerine dikkat etmemiş çünkü herkes kadının ağzında tuttuğu şeye bakıyormuş. Kadın herkesin donmuş bakışları altında danışmaya kadar ayaklarını sürüye sürüye ilerlemiş ve ancak yere düşünce ne olduğu anlaşılan sıçanı çenelerini açarak yere bırakmış. Yere düşen sıçanın tok sesini çevredekilerin çığlıkları izlemiş acilde. O gece görevli doktor hemen olayı toparlamak için hasta bakıcılara kadını odalardan birine götürmelerini söylemiş. Müdahale koltuğuna yarı yatar pozisyonda oturtulan kadın incecik dudaklarından süzülen kanla hiç kıpırdamadan boşluğa bakıyormuş. Doktor gelene kadar kimse kadına yaklaşmaya cesaret edememiş. Doktor ne olur ne olmaz diye hasta bakıcılara kadını kayışlarla bağlamasını söylemiş. Kayışlarla bağlanan kadına yaklaşan doktor, kadına adını ve başına ne geldiğini sormuş ancak cevap alamamış. Muayene için gözlerini ışık tutmuş ancak ışık kara deliğe giren güneş ışınları gibi yok olmuş. Ne bir tepki, ne bir yansıma, ne de bir göz bebeği görmüş o gözlerde. Doktorun içi buz gibi olmuş. Açıklanamayan bir korkuyla paralize olan doktor, kadının kayışlardan kurtulmak için ani bir hamle yapmasıyla kendine gelmiş. Herkes yerinden zıplayınca doktor hemşirelere sakinleştirici getirin çabuk diye bağırmış. Ancak kadın o kadar şiddetle kayışlardan kurtulmaya çalışıyormuş ki yere monte haldeki sandalye yerinden sökülmeye ve sağa sola hareket etmeye başlamış. Bunu gören hemşireler çığlık çığlığa kaçışmaya başlamış. Hasta bakıcı ve doktor kadını zapt etmeye çalışırken kayışlarından kurtulan kadın hasta bakıcıyı odanın öbür ucuna fırlatmış. Adamın yere düşerken boynundan çıkan sese ve aldığı garip açıya bakarsak onun için yapılacak pek bir şey kalmadığını söyleyebiliriz. Hasta bakıcının cesedi köşede yatarken kadın doktorun üzerine atlayarak onu yere yapıştırmış. Kadının gözlerindeki sonsuz boşluğa bakan doktor ne bağırabilmiş ne de yardım isteyebilmiş. Sadece bir rüyadaymış gibi kendi kendine sen nesin diyebilmiş. Bu soruyu duyunca kadının ifadesiz yüzündeki incecik dudakları yavaş yavaş kulaklarına doğru yayılmaya başlamış. Kadın şimdi ona normal bir insanın sahip olamayacağı genişlikte ağzı ve sayısız jilet kadar keskin sivri dişiyle sırıtıyormuş. Korkudan paralize olan doktor en ufak bir ses çıkaramamış. Kadın sadece adamın duyacağı bir tonda suratındaki sırıtmayı bozmadan ''Ben senin tanrınım.'' diyerek adamın boynundan koca bir parça koparmış. Yaşam adamın parçalanmış boynundan akarken doktorun gördüğü son şey kadının kapkaranlık gözleri olmuş. Çevredeki ışık yavaş yavaş azalırken adam kadının gözleri içinde kaybolmuş. Kadını kimse durduramamış. Kimse yanına bile yaklaşmaya cesaret edememiş. Nasıl ağzında sıçanla geldiyse aynı şekilde ağzında doktorun boynundan kopardığı et parçasıyla yavaş yavaş hiç acele etmeden ayaklarını sürüyerek acilin çıkış kapısından çıkarak geldiği uğursuz geceye karışmış. Evet, bazen başınıza kötü bir şey gelmesi için ortada hiçbir sebep yoktur. Ne birini incitmişsinizdir ne de bir şeyin kefaretini ödemek zorundasınızdır. Bazen yanlış yerde, yanlış zamanda oluruz. Hepsi bu. Nasıl sevgili dinleyenler? No Context şiddet hikayemizi beğendiniz mi? Sizi gafil avlamak istedik. Öyle her podcast'in başında geyik olmaz ha. Ana ocağı mı burası? Sürekli pamuklara sarıp sarmalayarak sokacağız sizi hikayelere ya.
Hadi tamam tamam. Sakinleşin azıcık. Biraz sıcak çikolata için. Ateşi biraz daha sokun. Hadi geçti tamam.
Ne geçmesi sevgili dinleyenler? Bu ne rahatlık ya? Sizi denedik yani, siz de hemen bir gevşediniz ya, ama yani. Rica edeceğiz, tetikte olmaya devam edin. Daha sabaha çok var ama... Tamam, o kadar da korkmayın bir yandan da. Hayali ateşimizin etrafında güvendesinizdir bizce.
Storytel sunar.
New Orleans'a ve misafirperverliğine teşekkür ediyoruz. Ama bu senelik bu kadar New Orleans yeter. Daha fazla lahana bebek tipi gaddar beyaz insan hikayesine tahammülümüz kalmadı. Belki gelecek sene bir daha geliriz. Şimdi süpürgelerimizin rotasını Dolunay'a kırıyor ve Japonya'ya doğru yola çıkıyoruz. Sizlerle Yaşayan Bebek isimli bir oyun oynayacağız. Üstelik evinizin konforunda oynayacağınız bir oyun olacak. Hiç merak etmeyin. Hiç Japonya'da tek başına oynanan bir saklambaç oyunu duymuş muydunuz? Oyunun adı Hitori Kakurembo. Bizim de kişisel Japon terimleri sözlüğümüze Hattori Hanzo kılıcından sonra ikinci kazanımımız olarak adını yazdırdı.
Hiç tek başına saklambaç oynanır mı demeden önce Japonya'da olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz.
Burada insanlar anime bebeklerle evlenip domuz çorbası dolu sıcak küvetlerde kolajen banyosu yapıyor. Godzilla'ya resmi vatandaşlık veren ve bebek ağlatma festivalleri olan bir ülkeden bahsediyoruz.
O yüzden tek başlarına Hitori Kakurembo oynamışlar çok mu Allah aşkına sevgili dinleyenler?
Yaşayan bebek oyunu Hitori Kakurembo ile aynı kurallara sahip, sadece sonları farklı. Gördüğünüz üzere Hitori Kakurembo demek için gereksiz lafı uzatıyoruz. Çünkü aşırı melodik ve bir süre boyunca sadece Hitori Kakurembo demek istiyoruz.
Biz ara ara bunu söyleriz podcast boyunca, haberiniz olsun.
İki oyunda da aslında teknik olarak yalnız olmuyorsunuz. Çünkü sizinle oyunu oynaması için bir ruh davet ediyorsunuz. Ruh bebeğin içine girdiğinde oyun başlıyor. Ama bizim coğrafyanın musallat işlerinden sorumlu yaratıkları ruhlar değil, cinler olduğu için muhtemelen bebeğin içine cin girecek. Ama biz ruh gireceğini umalım. İki oyun arasındaki tek fark sonları dedik ya, sonları. Yani bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bunu da söylemeyi sevdik galiba. Hitori Kakurembo'da ruha eğer beni bulursan bedenimi ele geçirmene izin veriyorum diyorsunuz. Yaşayan bebek oyununda ise eğer beni bulursan beni öldürebilirsin diyorsun. Yani yaşayan bebek oyununun sonunda bebek sizi bulursa son gördüğünüz şey bebeğin size gülümseyen yüzü olacak.
Peki biz neden Kakurembo yerine yaşayan bebek oyunu oynayacağız? Çünkü bu gece Halloween sevgili dinleyenler. Neden sonu ölümle bitebilecek bir oyun oynamayalım ki?
Şimdi oynayacağımız oyun tamamen götümüzden uydurduğumuz ve asla oynamamanızı tavsiye ettiğimiz bir oyun. Dinleyin, gülün, geçin sevgili dinleyenler. Saçmalamayın. Oynanır mı bu oyun?
Malzemeleri veriyoruz. Bir adet gerçek insan görünümlü bebek. Hani şu küçük bir çocuk boyutundaki realistik porselen bebekler var ya, onlardan. Bir adet normal fatoş bebek, bu opsiyonel ama biz şiddetle öneriyoruz. Bir parça kendinize ait saç, kel dinleyicilerimiz için tırnak da olur. İki adet ayna, bir mum, 5-6 kaşık tuz. Oyuna başlamadan önce uyarmak zorundayız. Bu oyun hayati risk tehlikesi içeriyor. Eğer ölürseniz filan ben öldüm demek için bizi aramayın. 2 gram aklımız var, o da uçmasın. Biz zaten ertesi gün gazetelerde haberinizi okuruz. Çünkü elinde tuz dolu bir kaşıkla başında porselen bir bebekle ölen yarı çıplak bir yetişkin mutlaka haber olacaktır.
Yarı çıplak olmanıza gerek yok aslında ama madem öldünüz, cesedinizi bulan insanlara ne olmuş lan burada diye kafayı yedirtme fırsatını neden tepesiniz? Hatta duvara da ruj ya da kalemle abuk sabuk semboller çizin, iyice delirsinler. Alın size şehir efsanesi olma fırsatı.
Evde sizden başka kimse olmamalı çünkü onların da hayatları tehlikeye girebilir. Yani siz oyun oynayacaksınız diye gece tuvalete kalkan dedenizin de yok yere götü kesilmesin. Ve unutmayın, oyunu güneş doğmadan sonlandırmanız gerekiyor. Sonlandırmazsanız ruh bebeği terk etmez, sonra uğraşır durursunuz. Tüm tuzunuzu harcamayın, sonrasında ihtiyacınız olacak ve en önemlisi avucunuzda bebeğin sizi bulması ihtimaline karşı her zaman biraz tuz olsun.
O yüzden bu oyunu değirmen tuzla oynayabilir miyim diye düşünen dinleyicilerimiz varsa olmaz efendim, ne değirmeni? Burada ruhlarla çarpışıyoruz, New York steaklerimize Himalaya tuzu öğütmüyoruz ya, biraz ciddi olun.
Şimdi hazırsanız ortamı hazırlayalım. Fatoş bebeğinizin arkasına ufak bir kesik açıp içine saçınızı ya da tırnağınızı koyup kesiyi dikin. Fatoş bu saatten sonra sizin fedainiz. İçindeki saçtan dolayı Japon, Fatoş'u siz zannedip onun peşine düşecek, yani öyle umut ediyoruz. O yüzden Fatoş'u saklanacağınız odadan başka bir odaya götürüp saklayın. Ardından evinizin salonuna dönün ve iki aynayı birbirini görecek şekilde yerleştirin. Aralarında biraz boşluk olsun. Şimdi birazdan canımıza kastedecek Japon'u alıp iki aynanın ortasına oturtuyoruz. Önüne de yaktığımız mumu koyuyoruz. Saat gece yarısı olana kadar bekliyoruz. Tam 12 olduğunda bebeğe bakarak "Sana yeni bir beden veriyorum, lütfen kabul et." diyoruz. Sonra da 5 kez "Hadi oynayalım" diye bağırıyoruz. Bu aşamada evinizden garip sesler gelmeye başlarsa korkmayın, bunun anlamı davetiniz cevap bulmuş demekmiş.
Korkmayın diyoruz ya, yani korkmak için daha güzel bir zamanda olamaz aslında.
Neyse, tuzunuzu elinize alın ve bebeğe bakarak "Lütfen beni bul, eğer bulursan hayatım senindir" deyip tüm ışıkları hızlıca kapatın. Şimdi sıra Fatoş bebeğin olmadığı başka bir odada saklanma zamanı.
Demek ki neymiş, oyun için gerekli malzemeler arasında bir salon ve tercihen 2'den de fazla oda gerekiyormuş. Yani Ataşehir civarındaki bir oda, bir salon evlerde oturuyorsanız bu oyunu oynamanızı pek tavsiye etmiyoruz.
Saklanacağınız odaya geldiğinizde yere bağdaş kurup sırtınızı kapıya verin. Ben ne yaptım diye düşünmek için harika bir zaman, çünkü oyun başladı.
Bu arada salondan saklanacağınız odaya uzanan yolda arkanızda DNA örneği bırakmamanız için önemli. Editörümüz saklanacağı odaya işeyerek kaçtığı için muhtemelen onun oyunu 00:10'da bitecek.
Sakın ses çıkarmayın. Şu an bebek evin içinde sizi arıyor. Duyuyor musunuz? Salondan gelen tıkırtıları duyuyor musunuz? Salondan çıkıyor, mutfağa geçti. Sizi mi arıyor yoksa atıştıracak bir şeyler mi arıyor, bilemiyoruz. Ne de olsa önünde saatler var. Seslerden anlaşılan Fatoş'un olduğu odaya girdi. Korkarız ki adım adım Fatoş'u koyduğunuz dolaba yaklaşıyor. Eyvah, dolabı açtı. Ay, Fatoş'u buldu. Fatoş mücadele ediyor. Bir sağ kroşe, bir sol kroşe. Fatoş da kolay teslim olmuyor. Helal olsun ısır kız. Yer mi be Anadolu çocuğu? Japon saklambacıymış, Çin körebesiymiş. Fatoş peluş yumruklarını saydırırken Japon afallayıp kıç üstü düştü. Sevgili dinleyenler, bu ses de ne? Japon'un porselen kıçında kırıklar oluştu. Fatoş fırsattan istifade dolabın üstünde bulduğu çekici kaptı. Rakibinin üzerine doğru atlıyor. O da ne? Fatoş'un ayağı geçen sene indirimden aldığınız kaşkola takıldı ve yere düştü. Eyvah. Eyvah. Japon Fatoş'u kündeye aldı. Fatoş çekicini boşluğa sallıyor.
"Bıyak beni o yospu çocuğu"
diye karşı koyuyor. Ve tiz bir çığlık. Eyvah. Eyvah sevgili dinleyenler. Yapmayın. Yapmayın çocuklar, Fatoş'u kaybettik. Aha işte, sizin yüzünüzden Fatoş öldü sevgili dinleyenler. Dolabınız bu kadar karışık olmasaydı belki bir şansı olacaktı. Bari kazakların arkasına filan saklasaydınız Fatoş'u, kabak gibi açınca buldu kızcağızı.
Ama iyi mücadele verdi Fatoş.
Neyse, oyundan sağ çıkarsanız ona bir defin töreni hazırlarsınız artık. Şimdi hayatta kalmak için çok daha fazla sebebiniz var. Kendiniz için değilse bile Fatoş için hayatta kalmak zorundasınız. Fatoş'un ölümü boşuna olmamalı. Öyle değil ya. Japon koridordan geçiyor. Sakın kıpırdamayın. Ama size kapıya sırtınızı verin demiştik. Siz gidip kalorifere dayanmışsınız kedi gibi. 2 dakika sıcaktan uzak kalmamışsınız. Bravo yani size. Şimdi yer değiştirmek olmaz. Olduğunuz yerde kalın. Kapıyı açtı. İçeri girdi. Eyvah. Yaklaşıyor. Sakın kıpırdamayın. Çok geç. Sizi gördü. Avucunuzda tuttuğunuz tuzu suratına fırlatın ve kaçın.
Tüm uyarılarımızı dinlemeyerek yanında değirmen tuzu alan dinleyicilerimiz de değirmeni filan fırlatsın suratına. Yani oradan kaçmanız lazım. Kaçın işte.
Banyoya filan saklanıp kapıyı kapatın. Tamam, ses çıkarmayın. Güzel. Bu iyi. Biraz zaman geçsin. Bırakın porselen dürzü biraz daha sizi arasın etrafta. Şimdi sessizce salona dönün. Ritüeli bitireceğiz. Mumun önünde dikilerek 5 kez "Kaybettin, oyun bitti" deyin. Mumu söndürün ve üzerine biraz tuz atın. Japon'u bulun, korkmayın oyun bitti. Her ne kadar sizi Julien doğramak istese de şu an bir şey yapamaz, onu da tuzlayın. Şimdi de sıra Fatoş'u tuzlamaya geldi. Rahmetlinin de üzerine tuz atın, birkaç damla gözyaşı dökerseniz anlamlı olur ama şart değil. Şimdi tüm ışıkları yakın ve ortamı iyice neşelendirin, eğlenceli müzikler çalın, kafanız dağılsın, ortamın enerjisi değişsin. Oh, yandan yandan. Oh, mis. Çık çık çık. Oh, vay vay vay vay. Ha, ha, hmm. 3 gün içinde de ritüelde kullandığınız aynaları yok edip parçalarını birbirinden uzak yerlere gömmeniz gerekiyor.
Ayna kırmak da 7 yıldan başlıyor biliyorsunuz. Toplamda 14 yıl kötü şanstan hüküm giyeceksiniz. Ama emin olun Japon'un götünüzü kesmesinden daha iyidir.
Saçlarınızı fatoşun içinden çıkarın. Onları ayrı, fatoşu ayrı yıkayın. Yıkarken Mahsun Kırmızıgül'den Bebeğim Benim şarkısını çalın. Rahmetli'nin en sevdiği şarkıydı. Fatoş'un küllerini dilerseniz ailesine bir kavanozla verebilirsiniz. Sonuçta biraz saygıyı hak ediyor.
Olur olur, şokomel kavanozuna koy. Ne diyelim şimdi biz yani acaba?
Son olarak da Japon'u yok edin ve gidip kendinize bir hayatta kaldım kahvesi hazırlayın. Bu oyundan çıkaracağımız ders nedir peki sevgili dinleyenler? Dertsiz hayatınıza durduk yere dert katmayın. Böyle oyun oynanır mı? Biz malzemeler arasında bebek lafı görünce konuyu kapattık zaten. Bir de karanlıkta iki ayna arasında mum falan mı koyacağız yani? Neyse, oynayıp hayatta kalan dinleyicilerimizden deneyimlerini bizlere yazmalarını bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, trajediler sadece başkalarının başına geldiğinde eğlenceli olduğundan hadi biraz kafamızı dağıtmak için partiye gidelim. Genç çiftimiz Matt ve Drusella her Halloween'de olduğu gibi bu sene de büyük gece için çok heyecanlıymış. Çünkü bugün istedikleri gibi giyinebildikleri ve kimsenin onlara garip bakışlar atmadığı tek günmüş. Çiftimiz her sene farklı vampir kılıkları denermiş. Bir sene Blade filmindeki gibi steampunk takılır, başka bir sene Nosferatu gibi en ucube şekillerde gezerlermiş. Hatta birkaç sene önce dev birer yarasa bile olmuşlar. Bu sene ise en sevdikleri kitap olan Bram Stoker'ın meşhur Drakula'sından esinlenmişler.
Kolay tabii zaten hali hazırda kostümler içinde dolaşan bir karakteri taklit etmek. Ol bakayım çalı kuşu Feride, yer mi? Aşk acısıyla Anadolu'yu karış karış dolaşan fedakar bir öğretmen kılığına girmek yemez.
Neyse, haklarını yemeyelim şimdi sevgili dinleyenler. Çiftimiz de gerçekten çok şık görünüyor. Vintage bir şıklık yani. Cihangir tiyatro tayfa görse delirir. Kabarık saçlar, ağır pelerinler, büyük mücevherler, kırmızı kadife yelek ve korseler falanlar filanlar. Tıpkı o bildiğiniz eski usul kontla onun güzel ama ölümcül gelini gibi görünüyorlar. Çiftimiz her sene arkadaşlarının evinde düzenlenen Halloween partisine katılıyorlarmış zaten. Parti güneş battıktan sonra başlıyor ve ertesi gün güneş doğana kadar sürüyormuş. Çiftimiz eve geldiğinde yine tanıdık yüzler onları karşılamış. Bu böyle bir gelenek haline gelmiş ki bazı dostlarıyla sadece bu partide görüşür olmuşlar.
Senede bir gün hesabı.
Goblinler, cadılar, zombiler herkes oradaymış. Evin sahibi bu senede her yıl olduğu gibi kurt adam kılığında onlara hoş geldin içkilerini verip kalabalığa karışmış. Herkesle selamlaşan çiftimiz kendi arkadaşlarıyla takılmaya başlarken Matt'in gözüne köşede tek başlarına takılan 3 adam ilişmiş. Hırpani ve tehlikeli görünen adamlar kostüm bile giymeye zahmet etmemişler. Her sene aynı yüzler arasında farklı birilerini görünce şüphelenen Matt, yanlarına yanaşarak onlara selam verip
''Nasıl, eğleniyor musunuz? Sizi daha önce görmemiştim. Kimin arkadaşısınız? Ne kostümü bu? Ne giydiniz?''
diye sormuş.
Hafiften ağız arıyor yani. Sevgili dinleyenler böyle şey yapıyor ha? Kuştu uyanık.
Grup alaycı bir tavırla karşılık vermiş.
Erkek kostümü bu aslanım. Senin gibi makyaj yapacaktık ama annelerimiz rujlarını vermedi
diye dalga geçmişler. Laflara bakar mısınız? Şu çirkinliğe, şu ucuzluğa bakar mısınız?
Sen ne oldun böyle, zenne mi?
Diye üçüncü adam eklemiş ama kendi esprisine sadece kendi gülmüş.
Çünkü zenneyi nereden bilsin sevgili dinleyenler, elin Amerikalıları. Espriyi yapan da Orta Doğuluymuş herhalde.
O sırada evin sahibi kurt adam
her şey yolunda mı?
Diyerek yanaşmış.
Sorun yok şivava, sen eğlenmene devam et
demiş ikinci adam. Diğerleri de gülünce kurt adamın sinirlendiğini gören Matt
bence yavaştan gitseniz iyi olur
diyerek onları uyarmış. Bunun üzerine birinci adam
yapma ya, göndersene bizi
diyerek belindeki silahı göstermiş. Bir sorun olduğunu fark eden Drusella da yanlarına gelince ikinci adam Drusella'yı belinden kavrayıp kendine çekerek
sen de bizimle gelirsen gideriz demiş.
Diğer ikisi de anırır gibi gülmüş. Drusella kıvrak bir hareketle ellerinden kurtulunca zaten limitine yaklaşmış olan kurt adam bu saygısızlığa iyice çıldırmış. Matt ve Durusel'e sorun çıkmasını istemediklerinden arkadaşlarının koluna girmişler. Kurt adamın atarlı tavırlarını gören birinci adam silahını çekince artık işler iyice rayından çıkmış. Matt silahı kapmak için hamle yapınca silah patlamış ve Durusel'i tam alnının ortasından vurmuş. Müzik bir anda kesilmiş ve herkes şaşkın gözlerle olayın olduğu tarafa baka kalmış. Matt son derece sakin bir tonla
"Bunu neden yaptın şimdi?"
diye cevabını aslında hiç de merak etmediği bir soru sormuş. İşlerin karışacağını fark eden diğer iki adam da silahlarını çekip tehditler savurmaya başlamış. Normalde bir karmaşa ve çığlık çığlığa kaçışma beklersiniz tabii. Ama bunun yerine salondakiler ifadesiz suratlarla üçlünün üzerine doğru bir yarım ay şeklinde gelmeye başlamış. Durumun garipliği karşısında üçlü iyice panikleyip havaya ateş etmiş. Bu sırada çok garip bir şey olmuş. Yerde beyni dağılmış bir şekilde yatan Drusella ayağa kalkmış. Alnının ortasındaki delikten kurşun girdiği gibi çıkarak yere düşmüş. Gülerek sanki az önce beyni dağılan kendisi değilmişçesine
"Kurşunun ne kadar kaşındırdığını unutmuşum."
demiş. Şok içerisindeki üç adam birbirlerine bakarken Matt önlerine geçmiş. Ardı ardına silahlar patlamış ve Matt göğsünden tam 8 kurşun yemiş. Adamlar hala ayakta duran Matt'e dehşetle bakarken Matt
"En sevdiğim yeleğimdi. 200 yıl önce Floransa'dan almıştım. Şu yaptığınıza bakın."
deyince adamlar iyice şok olmuşlar. Matt sakince
"Sizce bu partideki kostümler biraz fazla gerçekçi değil mi?"
diye sormuş ve eklemiş.
"Beni haklamak istiyorsanız bir kurşun kalem daha fazla işinizi görürdü ama şimdi sıra bende."
diyerek ilk adamın silahı tutan elini kavrayarak hızla aşağı doğru çekmiş. Adamın kemikleri cam gibi kırılırken kasları iplik gibi kopmuş. Elinde tuttuğu kola bakan Matt
"İnsanların ne kadar kırılgan olduğunu hep unutuyorum."
demiş. Bu esprinin üzerine partideki diğer konuklar sanki hayatlarında daha komik bir şey duymamışçasına bu dünyaya ait olmayan vahşilikte kahkahalar atmaya başlamış. Birinci adam yerde kopan kolunu tutup yalvarırken diğer iki adam kaçmaya yeltenmiş. Kan görünce biraz keyfi yerine gelen kurt adam bir pençe darbesiyle ikinci adamın çenesini kopartıvermiş. Dili ağzından sarkan adam kanlar içinde kulağa yalvarma gibi gelen bir şeyler söylemiş ama çenesi olmadığından ne dediği pek anlaşılmamış. Üçüncü adamsa kendisine arkadan yaklaşan bataklık canavarını bantuzlu elleri kafasına yapışıp kökünden sökene kadar fark etmemiş. O gece partidekiler iyi bir ziyafet çekmiş. Evet sevgili dinleyenler, hayatta her zaman her şey göründüğü gibi değil ama bazen de tam olarak göründüğü gibi. Özellikle de Halloween gecelerinde. O yüzden kime bulaştığınıza dikkat edin. Evet, ikinci podcastimizin sonuna gelirken, üçüncü ve son podcastimiz için biz ateşi canlandırırken, siz de dilerseniz bir dürüm falan söyleyin. Sabahtan beri sıcak çikolataydı, şekerdi derken mideniz ezilmiş olabilir. Hazır olduğunuzda sizleri diğer podcastimizde bekliyor olacağız.